Ayrım 3. Kennedy'nin beyni. Henning Mankell. Sayfa 28. 3. kısım. Kaosun içinde elle tutulur tek bir düşünce belirdi. Aaron neredeydi? Hala yaşıyor muydu? Neden burada yanında değildi? Henning ikisinin ortak ürünüydü ve bu kaçabileceği bir şey değildi. Ama tabii ki Aaron her zamanki gibi ortalarda yoktu. Tutunamayacağı, destek alamayacağı ince bir duman şeklinde kayıp gitmişti yine. Yaşadığı o birkaç saati sonradan pek hatırlayamadı. Tek bildiği başkalarının anlattıklarıydı. Komşunun biri kapısını açmış ve onu merdivenlerde yatarken bulmuştu. Sonra sürekli birileri gelmişti. Polisler, ambulans. Direndiği halde onu eve geri götürmüşlerdi. Oraya dönmeyi istemiyordu. Gördüklerini görmemişti. Henrik az önce çıkmıştı ve birazdan dönecekti. Çocuksu yüzü olan bir kadın polis düşüp dizini incitmiş bir çocuğu sakinleştirmeye çalışan yaşlı bir teyze gibi kolunu okşuyordu. Fakat Louis dizini incitmemişti. Oğlunun ölmüş olduğu gerçeğiyle paramparça olmuştu. Kadın polis sürekli adını söylüyordu. Emma. Kafası karmakarışık bir halde Emma son zamanlarda yeniden popüler olan eski moda bir isim diye düşündü. Sonunda her şey geri dönüyordu. Eskiden zengin ve soylu kişiler arasında kullanılan kendi adı bile artık sınıf sisteminin döşemelerinin altından sızmış herkesin kullanımına açılmıştı. Bu ismin seçilmesinden babası yani Arthur sorumluydu ve okulda bu yüzden dalga geçerlerdi. O zamanlar İsveç'te bir kraliçe Louise vardı. Pörsük bir ağaç gövdesine benzeyen antika bir kadındı. Louis ta Emil'in ayı pençelerinden kendini kurtarıp o ilişkiyi bitirene kadar bu isimden nefret etmişti. Sonra Louis adı aniden önemli bir avantaj haline gelmişti. Emma oturmuş trajedi anını vurgular gibi ya da bizzat zamanın kendisini vurgular gibi koluna pat pat vururken Emma'nın beyninde bu tip düşünceler dolanıyordu. Kendisinin hatırlayabildiği başkaları tarafından hatırlatılması veya açıklanması gerekmeyen birkaç şeyden biri zaman uzaklara giden bir gemi gibiydi. O iskelede duruyordu ve hayatın saatleri ağır ağır tik tak tik tak uzaklaşıyordu. Geride kalmıştı, artık olayların akışına dahil değildi. Ölen Henrik değil oydu. Arada sırada kaçmaya, sempatiyle kolunu okşayan kadın polisten kendini kurtarmaya çalışıyordu. Sonradan çığlıklarının yürek paralayıcı olduğunu anlatmışlardı. Nihayet birisi zorla bir ilaç vermiş, kafasının daha da karışmasına ve uykusunun gelmesine yol açmıştı. Onca insanın küçük daireye doluşmasını ve salyangoz adımlarıyla yürümesini hatırlıyordu. O boşluğa düştüğünde Tanrı konusunda da kafası karışmıştı. Daha önce Tanrı ile hiç gerçek bir konuşma yapmamıştı. En azından onlu yaşlarda geçirdiği inanç döneminden beri yapmamıştı. Aralık başlarında geleneksel Santa Lucia törenlerinden kısa süre önce karlı bir sabah sınıf arkadaşlarından biri okul yolunda koşarken bir kar temizleme aracının altında kalıp ölmüştü. Ölüm ilk kez hayatını doğrudan etkiliyordu. Islak yün kokan, kış soğuğu ve yoğun karla sarmalanmış bir ölümdü. Öğretmeni ağlamıştı. Sırf bu bile, yani o katı öğretmenini korkmuş ve terk edilmiş bir çocuk gibi ağlarken görmek, çocukluk rüyasına yapılmış bir saldırıydı. Ölen çocuğun oturduğu sırada bir mum yanıyordu. Bu kendi sırasının yanındaki sırada oluyordu ve artık arkadaşı yoktu. Ölüm bu demekti, uzaklara gitmek, başka bir şey değil. O kadar korkunç ve giderek dehşet verici olansa ölümün rastgele vurduğunu kavramaktı. Bunun nasıl olabileceğini merak etmeye başlamış ve aniden bu sorunun onu Tanrı olarak bilinen kavrama yöneltilebileceğini fark etmişti. Ama o cevap vermemişti. Onun dikkatini çekmek için aklına gelen her yolu denemiş, odunluğun köşesinde küçük bir mihrap bile kurmuştu. Ama herhangi bir iç ses sorularına yanıt vermemişti. Tanrı bir çocukla ancak işine geldiği zaman konuşan ilgisiz bir yetişkindi. Sonunda aslında Tanrı'ya inanmadığını keşfetmişti. Ona karşı olsa olsa kendisinden birkaç yaş büyük, erişilmez bir oğlana duyduğu gibi bir aşk, gizli bir tutku hissediyor olabilirdi. O andan itibaren de hayatında asla bir tanrı olmamıştı, şimdiye kadar. Ama o bu sefer de kendisiyle konuşmuyordu, yapayalnızdı. Sadece kendisiyle kolunu okşayan o kadın polis ve alçak sesle konuşan, ağır ağır hareket eden ve belli ki kayıp bir şeyi arayan bütün o insanlar vardı. Hani kaset bittiğinde yaşanan bir sessizlik vardır ya, o an öyle bir sessizlik oldu, etrafındaki sesler artık yoktu. Onların yerine beyninin içinde tekrar tekrar bunun gerçek olmadığını söyleyen fısıltılar duyuyordu. Henrik sadece uyuyordu, ölmemişti, ölmüş olamazdı. Ne de olsa Louis onu görmeye gelmişti. Sivil giyimli, yorgun bakışlı bir polis kibarca kendisiyle birlikte mutfağa gelmesini rica etti. Sonradan bunun Henrik'in götürülüşünü görmesin diye yapıldığını anlamıştı. Mutfak masasının başına oturdular ve Louis avucuna değen ekmek kırıntılarını algıladı. Henrik ölmüş olamaz. Masada hala ekmek kırıntıları var. Polis onun dikkatini çekene kadar birkaç kez adını söyledi. Göran Roth. Louis, inanmayı reddettiğim şey sonunda gerçek çıkarsa sınırsız bir öfke hissedeceğim diye düşündü. Polisin sorularına kendi sorularıyla cevap verdi. O da sırasıyla yanıtladı. Adeta birbirlerinin etrafında dönüp duruyorlardı. Kesin olan tek şey Henrik'in ölmüş olmasıydı. Göran Roth, cinayet olduğunu düşündürecek bir sebep olmadığını söyledi. Acaba hasta mıydı? Louis onun hiç ciddi bir şekilde hastalanmadığını, çocukluk hastalıklarının iz bırakmadan gelip geçtiğini ve asla enfeksiyon kapmaya meyli olmadığını anlattı. Rat cevaplarını küçük bir deftere yazdı. Louis adamın küt parmaklarına bakıp gerçeği arayacak kadar hassas olup olmadıklarını merak etti. Sonra onu birisi öldürmüş olmalı dedi. Saldırıya uğradığını gösteren bir belirti yok. Louis itiraz etmek istedi ama buna gücü yoktu. Hala mutfakta oturuyorlardı. Vrat telefon etmek istediği biri olup olmadığını sordu. Cep telefonunu verdi ve Louis babasını aradı. Eğer Aaron artık yoksa ve sorumluluklarını yerine getiremeyecek durumdaysa babası işe el koyardı. Telefonun çaldığını duyuyordu ama cevap veren olmadı. Belki tahta heykellerini yapmak için ormana gitmişti. Telefonun çekmediği bir yerdeydi. Ama yeterince yüksek sesle bağırırsa onu duyar mıydı? Tam o anda babası telefonu açtı. Babasının sesini duyduğu anda ağlamaya başladı. Sanki zamanda geriye doğru bir yolculuk yapmış ve bir zamanlar olduğu gibi o çaresiz yaratığa dönüşmüştü. Henrik öldü. Babasının soluklarını duyabiliyordu. Çok bol oksijene ihtiyaç duyan o koca ciğerlerini doldurmak için derin derin nefes alıp veriyordu. Henrik öldü diye tekrarladı. Babasının bir şeyler dediğini duydu belki. Yüce Tanrım demişti. Belki de küfür etmişti. Ne oldu?
Mutfağında oturuyorum. Buraya gelmiştim. Yatakta uyuyordu. Ama ölmüş.
Daha fazla konuşamayacağını düşünerek cep telefonunu Vrat'a uzattı. O da saygısını göstermek ister gibi ayağa kalktı. Louis'i yıkan sözleri de o sırada söyledi. Henrik gerçekten ölmüştü. Bu sadece sözcükler ve hayalden ibaret bir durum, görsel etkilerle Louis'in kendi dehşetini de içeren bir ölüm oyunu değildi. Henrik gerçekten ölmüştü. Vrat telefonu kapadı. İçki içtiği için araba kullanamayacağını söyledi. Ama taksiyle gelecek. Nerede oturuyor?
Harriye Dahlen'de.
Ne? Harriye Dahlen'den buraya taksi mi? 500 kilometrelik yol.
Taksiyle gelir. Henrik'i severdi.
Bir otele götürülüp Arthur gelinceye kadar hiç yalnız bırakmadılar. Eşlik edenlerin çoğu üniformalıydı. Biraz daha sakinleştirici verdiler. Uyumuş da olabilirdi. Sonradan bundan emin olamamıştı. Henrik'in ölümü o ilk birkaç saatte bir sisin içine gömülmüştü. O gece Arthur'un taksisini beklerken düşündüklerinden tek hatırlayabildiği Henrik'in bir ara mekanik bir cehennem yapmış oluşuydu. Neden bunu hatırladığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Sanki beyninde anılarının durduğu bütün raflar çökmüş, ne var ne yoksa yanlış yere konmuştu. Hangi anıyı veya düşünceyi yakalamaya çalışırsa çalışsın aklına hep yanlış şeyler geliyordu. O sıra Henrik 15 ya da 16'sındaydı. Kendisi de Yunan bronz çağı mezarlarıyla ülkenin kuzeyindeki gömme adetleri arasındaki farklar üzerine yazdığı doktora tezindeki son düzeltmeleri yapıyordu.
Endişeli, acaba tezi o çetin sınavlara dayanabilecek miydi? Ve uykusuz gecelerle dolu bir dönemdi. Henrik de huzursuz ve huysuzdu. Normalde babasına yönelik isyankâr duygularını şimdi Louis'e kanalize etmişti. Ve Louis oğlunun uyuşturucu ve antisosyal duyguların norm kabul edildiği bir ortama girmiş olmasından korkuyordu. Fakat her şey geçmiş ve günün birinde Henrik, Kopenhag Müzesi'nde sergilenen mekanik bir cehennemin fotoğrafını göstermişti. Onu görmek istediğini söylemişti ve belli ki atlatılmasına imkan yoktu. Louis'le birlikte gitmeyi önermişti. İlkbahar başlarıydı ve doktora sınavına Mayıs'ta girecekti. Onun da birkaç günlük bir rahatlamaya ihtiyacı vardı. Yolculuk ana oğlu birbirine daha da yaklaştırmıştı. İlk kez ana çocuk ilişkisinin üstüne çıkmışlardı. Henrik erkek olmak üzereydi ve annesinin ona bir yetişkin gibi davranmasını istiyordu. Aaron hakkında sorular sormaya başlamıştı ve Louis de sonunda Henrik'in kavrayabileceği tek olumlu sonuç olarak karşılıklı yoğun tutkularını bütün ciddiyetiyle anlatmıştı. Aaron'un kötü taraflarına değinmekten, kocasının yalanlarını ve doğacak çocukla ilgili sorumluluklardan kaçışını anlatmaktan çekinmişti. Henrik dikkatle dinlemişti ve bu konu hakkında çok düşündüğü belliydi. Rüzgarlı iki günü Kopenhag'da geçirip erimiş kar kaplı kaldırımlarda taban tepmişlerdi. Ama mekanik cehennemi de zamanında bulmuşlardı ve bu gezilerinin muzaffer zirvesi olacak gibi görünüyordu. Cehennem 18. yüzyıl başlarında bilinmeyen bir usta ya da bir deli tarafından yapılmıştı ve kukla tiyatrosundan büyük değildi. Yayları kurup tenekeden yapılmış şeytanların, cehennemin en tepesindeki demir çubuktan düşen zavallı insanları yakalamasını seyredebiliyordunuz. Alevler sarı renkli metalden kesilerek yapılmıştı ve bir de saat yönünde çalışan dişliler sayesinde uzun kuyruğu ritmik bir şekilde inip kalkan bir baş şeytan vardı. Aslında izin verilmediği halde müze görevlilerinden birini cihazı tekrar kurmaya ikna etmişlerdi. Mekanik cehennem çok hassas ve son derece değerliydi. Dünyada bir eşi daha yoktu. İşte Henrik kendi cehennemini yapmaya o zaman karar vermişti. Louis onun ciddi olduğuna inanmamıştı. Üstelik oğlun da gerekli mekanizmaları yapacak teknik beceri bulunduğundan da kuşkuluydu. Fakat 3 ay sonra Henrik onu odasına davet etmiş ve Kopenhag'daki cehennemin hemen hemen aynısını göstermişti. Louis çok şaşırmış ve bu kadar yetenekli olan oğluyla ilgilenmediği için Aaron hakkında çok kötü duygulara kapılmıştı. Şimdi polislerle oturmuş Arthur'u beklerken neden bunu düşünüyordu? Belki de o sırada Henrik'in hayatına doktora tezlerinden ve arkeolojik kazılardan elde edemeyeceği büyük bir tatmin getirdiğini hissettiği için. Eğer hayatın bir anlamı varsa bunun merkezi ancak bir insan olabilir diye düşündü, başka bir şey değil. Mutlaka bir insan olmalıydı. Artık o ölmüştü ve Louis de ölmüştü. Dalga dalga ağlama nöbetleri geliyordu. Gözyaşları adeta fışkırıyor, sonra kesiliyordu. Zamanın hiçbir önemi kalmamıştı. Ne kadar beklediğini hiç bilmiyordu. Arthur'un gelmesinden az önce hayat onu ne kadar zorlarsa zorlasın, Henrik'in kendisini bilerek asla üzmeyeceği düşüncesiyle irkildi. Kendi canına kıymayacağından emindi. Peki başka ne olabilirdi? Biri onu öldürmüş olmalıydı. Bunu yanındaki kadın polise anlatmaya çalıştı. Bir süre sonra da Göran Wrath odasına geldi. Karşısındaki koltuğa oturup nedenini sordu. Neyin nedeniydi?
Niye oğlunuzun öldürüldüğünü düşünüyorsunuz?
Başka açıklaması yok ki.
Düşmanı var mıydı? Bir şey mi olmuştu?
Bilmiyorum ama niye ölsün? Daha 25'indeydi.
Bilmiyoruz. Herhangi bir saldırı izi yok.
Öldürülmüş olmalı.
Buna dair bir belirti de yok.
Louis ısrar etmeye devam etti. Oğlunu biri öldürmüş olmalıydı. Feci, zalimce bir cinayetti bu. Göran Wrath elinde defteri dinledi ama hiçbir not almadı ve bu da Louis'i kızdırdı. Aniden öfkeyle ''Niye bir şey yazmıyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Size söylüyorum, bir şeyler olmuş olmalı.''
Adam defterini açtı ama hala bir şey yazmıyordu.
Tam o anda Arthur girdi odaya. Sağanak yağmur altında avlanmaktan ve yıllardır sonu gelmez bataklıklarda sürünmekten gelmiş gibiydi. Ayağında lastik çizmeler, üzerinde Louis'in çocukluğundan hatırladığı keskin tütün, yağ ve kim bilir daha neler kokan eski deri ceketi vardı. Yüzü bembeyaz, saçları dağınıktı. Louis ayağa fırlayıp babasına sıkıca sarıldı. Babası tıpkı küçükken kabus görüp gece yarısı yatağına süzüldüğü zamanlarda olduğu gibi bu kabustan kurtulmasına yardım edebilirdi. Her şeyi anlattı. Bir an için anlattıklarını hayalinde uydurduğuna inandı. Sonra ağlamaya başladığını fark etti ve Henrik ikinci kere öldü. Artık onun bir daha hiç uyanmayacağını biliyordu. Artık onu kimse teselli edemezdi, yıkılmıştı. Ama Arthur konuşması için zorladı. Çaresizliği kararlılığını arttırmıştı. Bilmek istiyordu. Gören Vrat bir kez daha çıktı ortaya. Gözleri kızarmıştı ve bu defa defterini cebinden bile çıkarmadı. Arthur neler olduğunu bilmek istiyordu ve yanında o olduğu için Louis de polisin anlatacaklarını dinleyebilecekmiş gibiydi. Gören Vrat daha önce söylediklerini tekrarladı. Henrik mavi bir pijamayla yorganın altında yatıyordu ve muhtemelen Louis'in bulmasından 10 saat önce ölmüştü. En açık olan şey hiçbir şeyin anormal görünmediğiydi. Henrik yattıktan sonra herhangi bir suç işlendiğini, boğuşma olduğunu, zorla içeri girildiğini veya ani bir saldırı olduğunu gösteren hiçbir iz yoktu. İntiharı gösteren bir veda mektubu da. Tek olasılık vücudunda bir şeyin, mesela beynindeki bir damarın ya da önceden bilinmeyen kalıtsal bir kalp hastalığının ölüme sebebiyet vermiş oluşuydu. Polis vakayı onlara devredince gerçeği bulup çıkarmak doktorlara kalacaktı. Louis polisin söylediklerini dinledi ama anında garip bir dürtüye kapıldı. Ters bir şey vardı. Henrik ölmüş olduğu halde onunla konuşuyordu. Annesini dikkatli ve uyanık olması konusunda uyarıyordu. Gören Vrat gittiğinde şafak sökmek üzereydi. Arthur Louis ile baş başa kalmak istemişti. Kızını yatağa yatırıp kendisi de yanına uzandı ve elini tuttu. Louis birden doğruldu. Henrik'in anlatmaya çalıştığı şeyi bulmuştu. Henrik asla pijama giymezdi. Arthur kalkıp yatağın yanında durdu. Anlamadım. Polis Henrik'in üstünde pijama olduğunu söyledi. Onun hiç pijama giymediğini biliyorum. Birkaç pijaması vardı ama hiçbir zaman onları giymezdi. Arthur boş boş yüzüne baktı. Louis hep çıplak yatardı dedi. Eminim bir şey giymeden uyuduğunu söylemişti bana. Bedenini sağlamlaştırmak için açık pencere önünde uyumaya başladığından beri çıplak yatıyordu. Bununla nereye varmak istediğini anladığımı sanmıyorum. Onu biri öldürmüş olmalı. Arthur'un kendisine inanmadığını görebiliyordu. Devam etmenin anlamı yoktu. Gücü kalmamıştı, beklemek zorundaydı. Arthur yatağın ucuna oturdu. Aaron'la bağlantı kurmalıyız dedi. Ne diye arayacakmışız onu? Henrik'in babası. Aaron onu hiç umursamadı, terk edip gitti. Bunun onunla hiç ilgisi yok. Ama öyle olsa bile bilmesi gerek. Niye? Öyle gerekir de ondan. Louis itiraz etmek istedi ama babası kolunu tuttu. Gerçekten hiç görüşmüyor musunuz?
Hayır.
Hiç.
Arada arıyor ve tuhaf mektuplar yolluyor.
Nerede yaşadığını biliyorsundur, yani tahmin ediyorsundur.
Avustralya'da.
Onun hakkında bütün bildiğin bu mu? Avustralya'nın neresinde?
Avustralya olduğundan bile emin değilim. Kendini tehdit altında hissettiğinde hep yeni sığınaklar kazıyordu. Asla adres bırakmayan bir tilki gibiydi.
Onu bulmanın bir yolu olmalı. Avustralya'nın neresinde olduğuna dair bir şey bilmiyor musun?
Hayır. Bir keresinde denize yakın yaşamak istediğini yazmıştı.
Avustralya'nın etrafı denizle çevrili. Babası Aaron'la ilgili başka bir şey demedi. Ama Louis, Arthur'un onu bulmak için elinden geleni yapmadan vazgeçmeyeceğini biliyordu. Ara ara uyudu ve her uyanışında babasını yanında buldu. Bazen telefon ediyor veya alçak sesle polislerden biriyle konuşuyordu. Louis artık dinlemiyordu. Bitkinlikten ayrıntıları ayırt edemeyecek hale gelmişti. Şu anda var olan tek şey acı ve elinden kurtulmasına hiç izin vermeyen o sonsuz kabustu. Arthur Harry'e Dahlen'e gitmeleri gerektiğini söylediğinde aradan ne kadar zaman geçtiğini hiç bilmiyordu. Zaten hiç itiraz etmeden babasının kiraladığı arabaya bindi. Konuşmadan kuzeye doğru yol aldılar. Arthur genelde kullandığı dolambaçlı karayolunu değil sahil yolunu tercih etmişti. Liustal, Yarfsö ve Liuslan'ı geçtiler. Kolstad'dan geçerken aniden orada eskiden feribot olduğunu söyledi. Köprüler inşa edilmeden önce Harje Dahlen'e ulaşmak için zorlu nehri feribotla geçmek gerekiyordu. Sonbahar renkleri canlıydı. Louis arka koltukta oturup renk cümbüşüne bakıyordu. Vardıklarında uyuyup kalmıştı ve Arthur onu kucağına alıp evine taşıdı, kanepeye yatırdı. Kızı her zaman aynı yerde duran, yamalı ve tamir görmüş kırmızı kanepede yatarken o da yanında oturdu.
''Louis biliyorum'' dedi. ''Başından beri biliyordum. Eminim onu biri öldürdü. Birisi hem onu hem de beni öldürdü.''
''Arthur sen yaşıyorsun'' dedi. ''Gayet dirisin.''
Louis başını salladı.
''Hayır'' dedi. ''Yaşamıyorum. Ben de öldüm. Gördüğün kişi ben değilim. Henüz kim olduğunu da bilmiyorum. Ama artık her şey çok farklı ve Henrik doğal yoldan ölmedi.''
Kalkıp pencerenin önüne gitti. Hava kararmıştı. Kapının önündeki sokak lambası kör bir ışık veriyor ve rüzgarda sallanıyordu. Camda yüzünü görebiliyordu. Her zamanki haliydi. Koyu, orta boy, ortadan ayrılmış saçı, mavi gözleri, ince dudakları, içindeki her şey başkalaşmış olsa bile yüzü aynıydı. Kendi gözlerine baktı. İçinde zaman yine akmaya başladı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.